Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Stephen A. Mitchell ve Margaret J. Black imzalı Freud and Beyond. Modern psikanalitik düşüncenin Freud'dan sonraki dönüşümünü anlatan tarihsel ve kuramsal bir başvuru kitabıdır. İlk kez 1990'larda yayımlanan çalışma, klasik Freudcu kavramların bilinç dışı, çatışma, rüyaların anlamı ve çocukluk cinselliği gibi fikirlerin sonraki analistler tarafından nasıl yeniden ele alındığını açıklar. Kitabın amacı tek bir doğru psikanaliz anlatısı kurmak değildir. Bunun yerine ego psikolojisi, kişiler arası psikanaliz, Klein geleneği, Britanya nesne ilişkileri okulu ve Lacan gibi farklı yönelimlerin hangi sorulara cevap aradığını karşılaştırır. Mitchell ve Black, teknik jargonu olabildiğince azaltarak kuramları klinik örneklerle ilişkilendirir. Bu nedenle eser, hem psikanaliz tarihine giriş yapmak isteyen okurlar, hem de psikoterapi alanındaki temel ayrımları kavramak isteyen öğrenciler için işlevseldir. Kitabın belirgin yönü, Freud'u yalnızca geçmişin kurucusu olarak değil, bugün hala tartışılan ve dönüştürülen bir düşünce mirasının başlangıcı olarak ele almasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Freud'un dürtü ve çatışma modelinden çoğul psikanalizlere geçiş, kitap. Modern psikanalizin Freud'un fikirlerini basitçe tekrar etmediğini, onlardan hareketle farklı insan tasarımları geliştirdiğini gösterir. Freud'un klasik modelinde ruhsal yaşam, büyük ölçüde bilinç dışı dürtüler, yasaklar, savunmalar ve bunların yarattığı çatışmalar üzerinden anlaşılır. Belirtiler de bu çatışmaların dolaylı ifadeleri olarak okunur. Mitchell ve Black bu çerçevenin tarihsel önemini kabul ederken, sonraki kuramcıların açıklamanın merkezini değiştirdiğini vurgular. Bazıları benliğin uyum sağlama ve örgütlenme kapasitesine, bazıları erken bakım ilişkilerine. Bazıları ise kişinin başkalarıyla kurduğu güncel ilişki örüntülerine odaklanmıştır. Böylece temel soru, insanın hangi dürtüleri bastırdığı olmaktan çıkar. İnsanın kendisini ve başkalarını nasıl deneyimlediği sorusuna doğru genişler. Kitapta bu değişim, Freud'un geçersiz sayılması gibi sunulmaz. Daha çok, klinik gözlemlerin ve yeni entelektüel tartışmaların eski modeli yetersiz bıraktığı alanlara verilen yanıt olarak değerlendirilir.
Okey, psikanalizin kapalı bir öğreti değil, aynı sorunları farklı kavramsal araçlarla inceleyen canlı bir tartışma alanı olduğunu görür.
İkinci olarak, ego psikolojisi çatışmanın yanında benliğin işlevlerini öne çıkarır. Freud and Beyond'un önemli uğraklarından biri ego psikolojisidir. Bu yaklaşım, ruhsal yaşamı yalnızca dürtüler ile yasaklar arasındaki çatışma üzerinden açıklamakla yetinmez. Algılama, gerçekliği değerlendirme, düşünme, dürtüleri erteleme, duyguları düzenleme ve savunmalar kurma gibi benlik işlevlerinin ayrıca incelenmesi gerektiğini savunur. Bu vurgu, psikanalitik tedavinin hedefini de etkiler. Tedavi yalnızca bastırılmış içeriği bilinç düzeyine çıkarmayı değil, kişinin günlük yaşamda daha esnek ve tutarlı biçimde işleyebilmesini de içerebilir. Kitap, bu yönelimin klasik kuramdan hangi noktada ayrıldığını anlaşılır biçimde ortaya koyar. Klasik yaklaşımda çatışmanın kökeni ve yorumu güçlü biçimde öndeyken, ego psikolojisi kişinin çatışmayla baş edebilme kapasitesini daha merkezi kabul eder.
Ancak yazarların genel yaklaşımı ekolleri birbirinden bütünüyle kopuk kamplar gibi göstermemektir.
Ego psikolojisi, Freud'un yapısal modelinden doğmuş bir genişleme olarak ele alınır. Bu bölümün değeri. Psikanalizde benlik sözcüğünün gündelik dildeki özgüven anlamından çok daha kapsamlı, zihinsel işlevlere ilişkin teknik bir kavram olduğunu açıklamasıdır. Üçüncü olarak, Sullivan'ın kişiler arası yaklaşımı, kişiliği ilişkiler içinde kurulan bir süreç sayar, Harry Stack Sullivan'ın kişiler arası psikanalizi, kitabın Freud merkezli açıklamadan ilişki merkezli açıklamaya geçişini görünür kılan başlıca örneklerden biridir. Sullivan için insanın ruhsal dünyası yalıtılmış bir iç alan olarak ele alınamaz. Kaygı, güvenlik arayışı, benlik duygusu ve kişilerle ilişki kurma biçimleri özellikle erken ilişkiler içinde şekillenir bu yaklaşım. Kişinin sorunlarını sadece geçmişteki bastırılmış dürtülerin sonucu olarak değil, başkalarıyla tekrar eden ilişki düzenleri içinde değerlendirmeye yöneltir. Örneğin kişi reddedilme beklentisiyle yakınlıktan kaçınabilir ya da kabul görmek için kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana atabilir. Kişiler arası düşünce bu örüntülerin tedavi ilişkisinde de yeniden canlanabileceğini kabul eder. Bu nedenle analist tamamen uzak
etkisiz ve görünmez bir gözlemci olarak düşünülmez. İki kişi arasındaki karşılaşmanın niteliği incelemenin parçası haline gelir. Mitchell'in kendi çalışmalarıyla da bağlantılı olan ilişkisel yönelim açısından bu hattın özel bir önemi vardır. Kitap bu değişimin nedenini açıklar. İnsanı açıklamak için yalnızca içsel fantezilere değil, gerçek ilişkilerin düzenleyici etkisine de bakmak gerektiğini savunur. Dördüncü olarak, Melanie Klein ve nesne ilişkileri erken iç dünyayı ilişkisel temsillerle açıklar. Kitap, Melanie Klein ile gelişen ve Britanya nesne ilişkileri okulunda çeşitlenen düşünceleri, modern psikanalizin en etkili dönüşümlerinden biri olarak ele alır. Bu gelenekte nesne kelimesi, gündelik anlamda bir eşya değildir. Kişinin ilişki kurduğu, sevdiği, korktuğu ya da ihtiyaç duyduğu insanın zihindeki temsili anlamına gelir. Kuramın odağında, çocuğun erken bakım verenleriyle yaşadığı deneyimlerin iç dünyada nasıl örgütlendiği bulunur. Klein'in çalışmaları, çocukların oyunlarını ve fantezilerini, sevgi, öfke, kayıp korkusu, onarma isteği gibi yoğun duyguların anlatımı olarak ciddiye alır. W.
R.D. Fairbairn ve D.W.
Winnicott gibi isimler ise insanın temel güdüsünü haz arayışından çok ilişki arayışı üzerinden kavramsallaştıran çizgiler geliştirmiştir. Winnicott'un yeterince iyi bakım ve gerçek benlik ile sahte benlik etrafındaki fikirleri, çevrenin gelişim üzerindeki rolünü belirginleştirir. Mitchell ve Black, bu kuramların ortak yönünü kişiliğin başkalarıyla yaşanan deneyimlerden bağımsız kurulamayacağı düşüncesinde bulur. Bununla birlikte okul içindeki farkları silmezler. Okur, nesne ilişkilerinin tek bir doktrin değil. Erken ilişki deneyimlerinin ruhsal yapıyı nasıl biçimlendirdiği sorusu çevresinde gelişen bir düşünce ailesi olduğunu anlar. Son olarak,
Lacan ve sonraki yaklaşımlar Freud'un kavramlarını yeni sorularla yeniden okur, Freud and Beyond.
Jacques'la Lacan'ı ve daha sonraki gelişmeleri ele alarak, psikanalitik düşüncenin tek yönde ilerleyen bir bilim tarihi olmadığını gösterir.
Lacan, Freud'a dönüş çağrısı yapmasına rağmen, Freud'un metinlerini dil, simgesel düzen ve öznenin bölünmüşlüğü üzerinden özgün biçimde yorumlar.
Bu çerçevede bilinç dışı, yalnızca saklanmış içeriklerin deposu olarak değil, dilin işleyişiyle bağlantılı bir yapı olarak düşünülür. Kitap açısından Lacan'ın önemi, psikanalizin felsefe, dilbilim ve kültür kuramıyla kurduğu yoğun ilişkiyi temsil etmesidir. Yazarlar, bu tür yaklaşımları yalnızca anlaşılması zor soyut sistemler olarak bırakmaz, onların klasik varsayımları hangi yönlerden zorladığını açıklar.
Eserin sonraki baskılarında 21. yüzyıldaki gelişmelere de yer verilmesi, anlatının Freud sonrasında tamamlanmış bir tablo çizmediğini gösterir.
Geleneksel analiz anlayışına yönelik eleştiriler, klinik pratiğin değişen ihtiyaçları ve Freudcu kavramların yeni yorumları bu açık uçluluğun parçasıdır. Kitabın yaklaşımı, okuru herhangi bir ekolü kesin üstün ilan etmeye çağırmaz. Bunun yerine, her ekolün insan deneyiminin hangi boyutunu daha görünür kıldığını, hangi sorular karşısında sınırlı kalabildiğini değerlendirmeye davet eder.
Sonuç olarak Freud and Beyond, psikanalize ilk kez yaklaşan lisansüstü öğrenciler, psikoterapi alanında çalışan genç uzmanlar,
sosyal hizmet ve psikoloji okurlarıyla düşünce tarihine ilgi duyanlar için özellikle uygundur. Kitabın pratik yararı. Psikoterapi literatüründe sık karşılaşılan ego, nesne ilişkileri aktarım.
Benlik ve kişiler arası örüntü gibi kavramların hangi tarihsel bağlamlarda ortaya çıktığını anlaşılır hale getirmesidir.
Bu, okurun farklı ekollerin aynı kelimeleri bazen neden farklı anlamlarda kullandığını ayırt etmesine yardımcı olur. Entelektüel açıdan ise eser,
insan zihnini açıklayan kuramların toplumsal ilişkiler, çocukluk deneyimleri, dil ve klinik uygulama hakkında farklı varsayımlara dayandığını gösterir.
Türkiye'de psikoloji ve psikiyatri alanında Freudcu kavramlar çoğu zaman kısa, genelleştirici tanımlarla dolaşıma girer. Bu kitap, bu kavramları, tarihsel gelişimleri ve kuramsal ayrımları içinde değerlendirmek için yararlı bir çerçeve sunar.
Benzer giriş kitaplarından farkı, yalnızca önemli isimler ve terimler sıralamamasıdır.
Freud'dan sonraki ekollerin birbirine hangi sorunlar üzerinden yanıt verdiğini, çatışma merkezli modelden ilişki merkezli modellere geçişin nedenlerini izler. Ayrıca vaka örneklerinden yararlanması, soyut teorilerin klinik düşünmeye nasıl yön verdiğini göstermesine katkı sağlar. Bu nedenle kitap, psikanalizi savunmak ya da reddetmekten önce onun içindeki çeşitliliği ve dönüşümü kavramak isteyen okur için dengeli.
kapsamlı ve kalıcı bir başlangıç niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Stephen A. Mitchell kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.